adımız ve umudumuz için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, hatırlamakla değil, hatırdan çıkarmamakla sorumlu olduğumuz, anmakla değil, anlamakla mükellef olduğumuz, taklit değil, takip etmekle yükümlü olduğumuz, zatını ve tavırlarını bilmekle değil, bellemekle emrolunduğumuz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü bugün. Kutlu olsun. Ve bu vesileyle bu gece Yüce Rabbimizin alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimizin bir kez daha Mevlid-i Şerif'ini idrak edeceğiz. Mübarek Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesi temennisiyle başlıyoruz bugün programımıza. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım sevgili dinleyicilerimiz. Yerli, milli ve geleneklere uygunluğu gözeten yapımlardan ödün vermeyen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu farklı kanallarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı TRT 1'de yeni yayın döneminde yepyeni diziler ve programlarla ekranda yerini aldı. %99.9 kapsamı alanıyla Türkiye'nin her yerinde ve internet üzerinden bütün dünyada yayında olan ailenizin kanalı TRT 1'de yeni dönemde yayımlanmaya başlayan dizileri ve yayın politikasını TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz'la değerlendireceğiz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, bugün Mevlid Kandili dedik. Diyanet İşleri Başkanlığı bu güzel günü tüm yurtta Peygamberimiz ve aile temasıyla kutluyor. Peygamberimizin aile hassasiyeti, insanların farklı farklı yaratılmalarının hikmeti, dinimizce ötekileştirme ve aşağılamanın yanlış ve yasak oluşu gibi konuları Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi değerli hocamız Zehra Tuncel ile değerlendireceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
İçinden canım, koşarak koşarak gel bana gel. O güzel gözlerini canım, süzerek süzerek gel bana gel. Bu küskün yüzün gayrı gülsün canım, gülerek gülerek gel bana gel. gel bana gel. O güzel gözlerini canım, süzerek süzerek gel bana gel. Bu küskün yüzün gayrı gülsün canım, gülerek gülerek gel bana gel. Dayanamadım gayrı döndüm canım, diyerek diyerek gel bana gel.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT 1 kanal koordinatörümüz Cemil Yavuz bizlerle birlikte. Sayın Yavuz hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli koordinatörümüzle bugün TRT 1 kanalımızı detaylı olarak konuşacağız. Yurt dışında da çok ilgiyle takip edilen bir kanal. Ailemizin kanalı. Programımızın başında da aynı cümleyi kullandım. Gerçekten öyle ama.
Biz de öyle olması için özen gösteriyoruz ama yani. Çok kişinin bir arada izleyebileceği bir kanal oluşturmayı hedeflemiştik. O yolda da ilerliyoruz.
Bir kanalın aile kanalı olması ne demektir o zaman? Politika açısından sorayım size, yayın politikası
yani aslında
açısından.
Aslında bunun tek bir tanımı yok. Ama yani seyirci izleme alışkanlıkları olarak diye başlarsak, yani eşinizde, büyüklerinizde, çocuklarınızda oturup bir arada izleyebileceğiniz içerikler kurmak. Bir tanesi bu ama bunun yanında da aileyi temele alan, aileyi güçlendiren, ona zarar vermeyen, aile kurumunun devamını sağlayabilecek, zihinlerde onu oluşturacak içerikler üretmek.
Evet. O içerikleri biraz detaylandırabilir miyiz? Ne gibi konular daha çok o aileyi bir arada tutmaya yönelik?
Şimdi aslında şöyle, TRT 1 nihayetinde kamu yayıncısı. Çok uzun yıllara dayanan deneyimi var biliyorsunuz. Çok evet. Uzun yıllar, aşağı yukarı 40 yıl kadar TRT tek başına bunu götürdü. O zaman televizyon sadece TRT'den izleniyordu. Daha sonra özel kanallar çıkınca bir miktar taht sarsılmış olsa da daha sonra bunu toparlamaya başladı. Ama takdir edersiniz ki kamuya yönelik yayın yapmaya başladığınız zaman genel değer yargılarını çerçeveleyecek yayın yaptığınız zaman çok enteresan şeyler çıkmıyor ortaya.
Evet.
Çok o yüzden özel kanallar çıkınca bir müddet bocaladı. Oysa özel kanalları ayakta tutan, onları geliştiren, onları kuran kadro da TRT'den gitmişti. Ama çok daha özgür sınırlar, yani parantez içerisinde, özgür sınırlar içerisinde hareket etmeye başlayınca önce halk ona bir direnç gösterdi, TRT'ye direnç gösterdi. Hani o içerikleri görünce. Daha sonra özellikle 2010 yılından sonra TRT atak yapmaya başladı. Genel müdür İbrahim Bey geldikten sonra da, yayından sonra genel müdür yardımcısı olup sonra da genel müdür yardımcısı olunca da temel bir prensip ortaya koydu. Biz iyi içerikleri izlenebilir şekilde yapacağız dedi. Dolayısıyla şu anda TRT kamu yayıncısı olmanın refleksini, bilincini, sorumluluğunu taşıyarak ama mutlak izlenebilir içerikler oluşturuyor. Şu lüksümüz yok. Biz bazı konulara giremiyoruz. Yeterince özgür alanımız yok. Özel kanallar gibi her şeyi kullanamıyoruz. Dolayısıyla bu içeriklerimizin de zayıflamasına sebep oluyor, derinleşmesini engelliyor. Dolayısıyla bizim izlenmemiz, fazla izlenmememiz normal. Bizde bu mazeret geçerli değil İbrahim Bey'den sonra. TRT son yıllarda özellikle Dirilişle başlayan, Abdülhamit'le devam eden, sonraki günümüz dizilerde de devam eden ivmesiyle Türkiye'nin tekrar eski tahtına oturduğu gibi görünüyor. Hı hı. Ocak ve Eylül sonu itibariyle 9 ay boyunca TRT 1 ABD grubunda birinci kanal.
Harika.
Dolayısıyla biz bu etkiyi insanların izleyebileceği, faydalanabileceği, milli manevi değerlere, ülke bütünlüğüne, toplumun ve bireyin sağlığını önemseyerek ulaşmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bizde de bunun artık nasıl başarılı olacağımıza dair ciddi bir bilgi birikimi oldu. Onu kullanarak devam ediyoruz.
Hı. Şimdi o bilgi birikimini ben biraz detaylandırmasını rica etsem sayın koordinatörümüzden. Neler biriktirdik? Şimdi dediniz ya, önceden bazı konulara girmiyorduk. Hala girmiyoruz ama bence bu TRT'nin hassasiyetinin çok önemli bir göstergesi.
Girmemek de gerekiyor.
Girmemek de gerekiyor zaten ki biz TRT ailesi olarak çok önem veriyoruz bu hassasiyetlere.
Ya, tabii ki şöyle oluyor. Şimdi karşınızda kullanabileceği her şeyi kullanan özel televizyonlar var. Bunu eleştirmek anlamında söylemiyorum. Yani yapısı gereği öyle. Meseleye daha ekonomik bakıyorlar. Reklam gelirleri
rating
var.
Rating için.
Daha ucuz prodüksiyonlarla daha fazla kitleye ulaşmak hedefliyorlar. Bir de hepsini söyleme, hepsini demek yanlış olur. Çok güzel içerikler üreten özel kanallarımız da var. Aynı özel kanal farklı içerikleri birbirine tartışabiliriz ama onların da güzel içerikleri var. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Bu eleştiri olarak söylemiyorum ama kamu kanalının sorumluluğunu ortaya koymak açısından söylüyorum. Biz özel televizyonlardan farklı olarak insanların duygularını çok sömüren, dedikodu yapan, ondan sonra yüksek çatışması olan işlere giremiyoruz. Dolayısıyla biz bunlara girmeden başarılı olmak gibi bir sorumluluk altındayız. Bunun için de açıkçası bizim senaristlerimiz de, yönetmenlerimiz de, oyuncularımız da, yapımcılarımız da, kanalın yayın planlaması da, her şeyi bir arada koyduğunuzda her şeyde özel kanallardan daha başarılı olmak zorundasınız ki daha fazla izlenebilirsiniz ve onlarla yarışabilirsiniz. Bu nasıl oluyor? İşte biz çok daha fazla içeriklerimizin dramatik yapısını önemsiyoruz. Çok daha fazla emek veriyoruz onlara. Oyuncu seçimlerimizi, karakterli oyunculuğunu çok daha fazla dikkat etmek durumundayız. Dediğim gibi yarışa biraz dezavantajlı başlıyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla bunlara çok daha dikkat ederek, kendi seyircimizin neyi istediğini algılayarak bir dönem geçirildi ve sonuçta bir noktaya da ulaşıldı. Şimdi bizim seyircimizin, TRT1 seyircisinin neyi izlediğini, bizi izlemeyenleri nasıl kanala çekeceğimize dair biz de raporlara bakıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Bu konuda da işte yaptığımız diziler, işte bu sene de ortaya koyduk performansları görüyoruz. Yaptığımız diziler başarılı olanlar, bazıları istediğimiz noktada değil. Ama toplu olarak her yıl bir önceki yıldan daha iyi olarak gidiyoruz. Önümüzdeki yılda çok farklı içerikler olacak, çalışmalarına şimdiden başladık.
Aynen.
Genel müdürümüzün o konuda sürprizleri var. Yakında kamuoyuna açıklayacak.
Şimdi bize açıklamayacak mısınız?
Biz açıklayalım. Çalışmalar devam ediyor.
Peki.
Yakında açıklanacak.
Peki, çok seviniriz. Hani belki dedim şöyle bir ilk söyle dinleyicilerimize şöyle, ışık yakarız.
Yani daha iyi tarih projelerini göreceğiz. Sadece onu söyleyeyim.
Çok güzel. Çünkü dönem dizileri gerçekten o kadar yakaladı ki bizi. Çünkü biz o kadar özlemişiz ki o tarihi görmeyi, izlemeyi ve bu tarih dizileri, dönem dizileri çok etkiliyor hepimizi.
Hem etkiliyor hem Diriliş ve Abdülhamit örneğinde görüyoruz, topluma güven de kazandırıyor. Bir de artık yaptığımız içerikler sadece Türkiye'de başarılı olmuyor. İşte Diriliş Gürsü dünyanın her köşesinde izleniyor.
Evet,
çocukların geçen yurt dışına satış yapan bir arkadaş anlatıyordu. Zannediyorum Brezilya'da konsolosun önünde sıra varmış. Bu ne sırası diye sordular. Bunlar isim değiştirme sırası dediler. Niye değiştirme sırası için Türk konsolosluğuna geliyor diye sormuş. Demişler ki Türk dizi kahramanının isimlerini veriyor çocuklara. Devlet bu gerçekten bir isim midir? Onu Türk konsolosluğuna teyit ettiren bir yazı getirin diyorlarmış. Dolayısıyla şimdi görüyoruz dünyanın birçok yerinde insanlar çocuklarına işte Türk karakterinin isimlerini koyuyorlar. Benim dolaştığım bazı yerlerde gördüğüm şu, özellikle TRT Çocuk kanalımızı bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Çocuklar üzerinde müthiş etkili.
Evet.
Ben ismini vermeyen bir ülkeye gittim. Yani Türk Cumhuriyetlerinden bir yere. Aynı yaştayız konuştuğumuz kişiyle. Çok fazla iletişim kuramıyoruz. Biraz değişmiş dilimiz. Sonra onun köyünde çocuğunu çekmemiz gerekecekti. Ya dedim çocuğuyla nasıl konuşacağız? Gittim. Çocuğu İstanbul Türkçesi konuşuyor. Şaşırdım. Nereden öğrendin dedim bu Türkçeyi.
TRT
Çocuk ve dizilerden öğrendim dedi. Aslında şimdi yaptığımız içeriklerin dünyada çok alıcı bulması çok önemli. Mesela bu senede Elim Bırakma dizimiz Türkiye'nin en fazla satılan dizisi olarak geçen haberleri gördünüz. İşte bunları bir şekilde iğneyle kuyu kazar gibi proje aramak, ilmek ilmek örmek, ondan sonra takip etmek sonucu ulaşılabiliyor. Aslında teşekkür etmek lazım benim kanal koordinatör olarak genel müdürümüze. Ya, sürekli zorluyor, daha iyisini zorluyor. Alan açıyor, destek oluyor. Biz de onun arkasına gitmeye çalışıyoruz.
Evet, daha iyi, daha yeni ne yapılabilir ve izleyici daha çok nasıl?
Sürekli zorluyor. Evet. Sürekli daha yeni ne yapabiliriz? Hem içerik anlamında, hem prototip anlamında, hem etki anlamında o anda bizi zorlayacak şeyler istiyor.
Şimdi o zorlama kısmına hemen bakalım. Öyleyse sayın koordinatörümüze soralım. Bir proje seçilirken, değerlendirilirken o teknik aşamasını biraz bize anlatır mısınız? Evet. Bir proje elinize geldiğinde nasıl aşamalardan geçiyor?
Ya, projede çok çeşitli yollardan geliyor. Bir kere bir internet sitemizde herkesin müracaat edeceği çok açık bir kanal var. Oradan müracaat edebiliyorlar. İkincisi yine kamu yayıncılığının bilinciyle burada her yapımcıya randevu verilir. Ben de diğer kanallardaki koordinatör arkadaşlarım da mutlaka buraya gelen yapımcıyla görüşülür. Projesi dinlenir. Eğer kanala uygun olmuyorsa söylenir. Yola devam etme ihtimali varsa, içerikler uygunsa, bir şekilde bize paralel ilerleyebilecekse projenin daha iyi geliştirmesi için konuşulur. Ama tabii ki sonuçta prototipteki yer sınırlı, proje çok fazla, onların içerisinde en iyi çekmeye çalışırız. Tabii. Ama pratik olarak sistem şöyle işte müracaatlar alınır, sonra komisyonlarımız var. Her kanalın kendi komisyonu var. O komisyonlar bir sunum dosyası gelir, komisyonda projeleri inceler, gerekirse yapımcıyı çağırırlar, yapımcı proje hakkında bilgi verir. Sonra bu komisyondan projenin olumlu ve olumsuz ilerlemesine dair rapor çıkar ve değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine karar verilir. Daha sonra tabii komisyona müracaat ederken işin içeriği, bütçesi, dizi ise aşağı yukarı kastı, program nasıl çekilebileceği, detaylı akışı gibi bir form var. O formu doldurarak müracaat ederler. Finalinde de komisyondan çıkan proje artık bir şekilde kanalın ilgili yönetimine gelir ve o yönetim süreci yürütmeye başlar. Yani bir dönemdir özellikle TRT Belgesel kanalında ve TRT 2'de, TRT 1'de, TRT Avaz'da kısmen uygulanıyor. Pilot bölüm uygulaması başladı. Pilot bölüm uygulaması, o projeyi seçersiniz. Önce pilotunu çekerler. Bunun ücretini TRT verir. Ama orada kağıt üzerinde iyi duran projenin hayata geçince nasıl olduğu görülür.
Evet, aslında tam da onu soracaktım. Biz bir prototip, tek bir bölüm örneğin bir dizi için istiyor muyuz yapımcılardan?
Dizi için değil, şöyle. Bunlar dizi için uygulanabilecek şey değil. Çünkü bunlar daha çok programlarda uygulanabilecek şeyler. Ama dizide siz oyuncularla anlaşırken bir pilot bölüm diye anlaşamaz yapımcılar. Yani öyle yaptığınızda işin kalitesini istedikleri gibi gösteremezler. Anladım. Ama programlarda uygulanan şey... dizilerde de nihayetinde burada deneyimli bir dramaturg ekibi var. Şaban Bey var, drama müdürümüz. O 6 senedir TRT'de çalışıyor ve TRT seyircisini de iyi biliyor. Dramatik yapıda bir işin nasıl tutup nasıl tutmayacağını da iyi biliyor. Onunla ilgili briefler veriliyor. Sonra belli bir aşamaya geldikten sonra birkaç bölüm yazdırıyoruz hikaye nereye gidiyor diye görmek için. Ondan sonra kas seçimi yapımcıyla beraber yapılıyor. Kas seçimi tamamlandıktan sonra da yayın gününe göre start alıyor proje. Tabii yine o ilk bölümü çıkıyor. Asıl ilk bölüm üzerinde tartışmalar olur, düzeltmeler olur. Neye nasıl gideceğine bakılır. Orada aksayan şeyler görülür. Onlar düzeltilir. Daha sonra da seri üretime geçilir. Ama Türkiye'deki dizi matematiği haftada 140-150 dakika dizi çeken bir sektörde siz haftalık üretime girdiğinizde artık orada çok fazla müdahale şansınız olmuyor. Hikaye müdahale edebiliyoruz ama çekilmiş üzerinden çok fazla müdahale şansınız olmuyor. Tersi de olmuyor. Çünkü hani 10 bölüm stoklayıp giremiyor yapımcılar. Sebebi şu. Nihayetinde ekranda görüp seyirci tepkisini oradan gelen feedbackler alarak üzerinde değişiklik yapıyorlar. Dolayısıyla genelde yapımcılar 3 bölüm çekerler, girerler. Yani yolda seyircinin ilgisine göre revize ederler işlerini.
Ve belki senaryonun çekiciliğine göre senaryo da değişebilir.
Tabii, mutlaka.
Bu bir dizi minimum ya da en az kaç süre, kaç bölüm süreyle yayında kalabilir?
Ya şöyle, TRT ve özel kanallar arasında şöyle bir fark var. TRT öncelikle bu misyonunu önemsediği için, onun topluma verdiği değeri önemsediği için, kattıklarını önemsediği için, ondan sonra algımızı, ondan sonra bazı değer yargılarını önemsediği için dizi çok reyting alması da ekranda tuttuğu diziler olabiliyor. Ama özel kanallarda genelde bir dizinin kaderi üçüncü, dördüncü bölümde belli olur. Çok özel kanalda biliyorsunuz üçüncü, dördüncü bölümde biten diziler var. Ama daha sonrasında o bir bölüm sınırı yoktur. Hikaye nereye kadar gidebilirse tutan bir dizi için söylüyorum. Devam eder ama ya bir süre sonra hikayeler aksamaya başlıyor. Artık doğal ilerleme sürecinden kayarak bir
yapaylığa doğru ilerliyor.
Dönüşüm, mecburi zorlama olmaya başlıyor. Onu da zaten seyirci de onu gösteriyor. Tepkisini veriyor. Yani çok iyi bir reyting alıp dizinin bir sayısı yok. Bir tek biz Diriliş Türkiye'nin tarihi reytinglerindeyken final kararı aldık. Çünkü hani Diriliş'in hikayesi o kadardı. Daha fazla bir sonraki senede yapmak seyirciye saygısızlık olurdu.
Sanki bir gereksiz yere konuyu uzatmak, sündürmek, belki farklı bir boyuta çekmek gereksizdi. Ama işte aslında bu da bence yayıncılığın önemli bir hikmeti. Çünkü siz onun orada kesilmesinin, hani en yüksekte bırakılmasının daha değerli olduğunu düşündünüz.
Evet. Şeyde de ama özel kanallarda doğal olarak reklam geliri ayakta duruyorlar.
Evet.
O yüzden dizi belli bir reytingin aşağıdan düşünce reklam geliri de düşüyor. Artık o reklam geliri dizinin maliyetini karşılayamıyor noktaya geliyor. Dolayısıyla onlar da kendi matematikleri içerisinde başarısı olan dizileri daha erken saatte bitirdikleri oluyor. Daha erken sürelerde tahmin.
Evet.
Yapımcı da risk taşıyor, kanal da risk alıyor bazı konularda.
Evet, çünkü değerler ön plana çıkıyor.
Tamam, ama şöyle de TRT'de öyle. Değerler de çok daha ön planda. Yani bir dizimiz tutmuyor, bu dizimizde daha fazla kavga, daha fazla çatışma.
Ekleyelim.
Ondan sonra ekleyelim.
Öyle bir şey yok.
De izlesin. Biz de biliyoruz bir takım şeyleri ekleyince seyirci ona göre şey yapıyor. Daha fazla seyircinin ilgisini çekiyor ama kamu yayıncısı olarak bunu yapmak doğru değil tabii. Gündüz Kuşağı'nda da aynı şey söz konusu. Yani bizim Gündüz Kuşağı'nda yaptığımız her işte seyirciyi, toplumu ve bireyin sağlığını önemsiyoruz. Topluma ne veriyor burada yapıyoruz. Bizim dizilerimiz hepsinin bir alt metni vardır. Yani Vuslat dizimiz aslında bir kötü bir adamın iyi bir adama evrilme sürecini anlatır. Biz onda diyoruz ki insan kötü doğmaz. Bizim dinimiz insanın günahsız olarak doğduğunu ortaya koyar. Dolayısıyla bir yanılabilir ama düzelebilir de. Vuslat dizimiz aslında onu anlatıyor. Benim Adım Melek dizisi aslında bir annenin çocuklarını ve aileyi ayakta tutmak için yaptığı mücadeleyi anlatıyor. Şampiyon dizimiz toplumda son zamanlarda çok örselen, özellikle Gündüz Kuşakları'yla neredeyse işlevsiz bir hale düşülen baba figürünü anlatıyor. Yani bu kadar örselenen bir baba figürü topluma bir faydası olmayacaktır. Şampiyon kendi kariyerini oğluna feda eden ve annesi öldükten sonra oğluyla birlikte ayakta kalmaya başlayan, onu sahipleyen bir örnek baba figürü olarak ekranda duruyor. Kalk Gidelim çok fazla komedi olmasının yanında çok fazla göç yaşıyoruz, biliyoruz aslında.
Evet,
biraz
evet.
Tersine göç anlattığımız bir hikaye. Orada kahramanlarımız da şehirden köye geçiyorlar.
Çok ilginç. Aslında çok çekici bir konu. Gerçekten dikkat çekici bir konu.
Dolayısıyla bizim her dizimizi yapmamızın aslında bir mantığı var. O mantık üzerinden deriz. O alanda en iyi olmaya çalışıyoruz.
Evet, tabii TRT aynı zamanda yalnız dizi anlamında değil, sinema anlamında da çok destek veren bir kurum. Belgesel anlamında yine çok destek veren bir kurum. İsterseniz onlardan da biraz bahsedebiliriz.
Şimdi TRT'nin son zamanlarda yaptığı atılımları çok net olarak 3 noktada görebiliyoruz. Bir tanesi TRT 2 kültür kanalı. Toplumun çok geniş kesimleri tarafından oldukça olumlu karşılandığı, bir açığa giderildiğini düşünüyoruz. Tepkileri çok olumlu. TRT Belgesel yaşadığı dönüşümden sonra çok iyi bir kanal oldu. İki kanal koordinatörümüz de çok ciddi bir süreç yürüttüler ve sonunda da çok başarılı iki kanal ekrana koydular. Zaten TRT bir uzun dönemdir bir hem entertainment kanalı olarak kutlanmış hem yarışmacı, ama bunu yaparken de demin demeli bahsettiğimiz sınırların ve ideallerin çerçevesinde evet. yapıyor. Türk sinemasıyla TRT'nin bağı yeni değil. 1960'lardan itibaren Türk sinemasıyla TRT ortak projeleri yaptı, yönetmenlere destek verdi, festivallere katıldı. Özellikle İbrahim Bey geldikten sonra da TRT Türk sinemasının önemli eksiklerini gidermek için uğraşıyor. Yani TRT'nin Türk sinemasının sorunlarına vakıf. Bazılarına çözüm üretiyor, bazılarına çözüm üretmek için şey yapıyor, yol açıyor, vizyon koyuyor ortaya. Son zamanlarda TRT Türk sinemasına gişe filmlerine, festival filmlerine, özellikle animasyon filmlerine destek girdi. Ve başarılı oldu işte Rafadan Tayfa en fazla izlenen çocuk
evet,
dizisi
evet,
oldu.
Evet, inanılmaz bir dizi. Ben bile çok severek izliyorum.
Bu Art House sinemada biliyorsunuz TRT geçen sene... Cannes Film Festivali'nde Fibreski Yodalar'ın ortak yapımı filmi var. Moskova'da Kapan filmiyle festival Moskova Film Festivali'ne davet edildi. Adana'da yarıştık, Antalya'da yarıştık. Boğaziçi'nde 5 filmimiz ödül aldı. İşte Malatya'da açıklandı 4 filmimiz var. TRT Art House sinemasında da önümüzdeki dönemde gişe sinemasında da yatırımlarını devam edecek. Türk sinemasına omuz vermeye, sorunları beraber çözmeye doğru adım atıyor. Özellikle ortak yapımlarımızın 12 Punto isimli markası hı hı. Türkiye'deki yapımcıları yurt dışındaki network'te tanıştırmaya, finans problemi halletmeye, uluslararası şartlarda film üretmeye ve filmlerimizin dolaşımına yardımcı olmaya çalışan bir konsept içerisinde kuruldu. Kültür Bakanlığı'ndan sonra ikinci kamu fonu olarak ortaya çıktı. Geçen sene birincisi yapıldı. Oscar Akademi'nin başkanı John Bailey'di jüri başkanımız ama onun dışında satış ofisi başkanı Pitching platformuna gelen dramaturglarla geniş bir çerçevede Türk sinemasının ihtiyaç duyduğu ama asla görüşebilmek için çok uzun zaman prosedürleri aşmak gerektiği dünyanın önemli sinemacıları geldi. TRT'nin ev sahipliğinde Türk sinemasında hem projelere baktılar, değerlendirdiler, hem master classları yaptılar, hem bir bilgi birikimi oluşmasını sağlıyor. Hem ekonomik olarak fon verir, hem de onların uluslararası piyasa dolaşmaları için kendi imkanlarından destek oluyor, bir de network oluşturuyor. Dolayısıyla bu süreçte devam edersek birkaç sene sonra Türk sinemasının dünyada gelişimini göreceğiz. Burada TRT'nin çok önemli payı olacak.
Evet, muhakkak. Emeklerinize sağlık. Sizin hem sizin hem de ekibinizin gerçekten çok çok önemli hizmetleri var. Gerçekten hepsine teşekkür ediyoruz. Kendi adımıza biz de sonuçta evet TRT görevlisi, TRT çalışanıyız ama aynı zamanda iyi bir TRT izleyeniyiz. Bu yayınları, bu dizileri, bu programları izlemek de bizim için ayrı büyük mutluluk. Yavaş yavaş da sizinle olan bölümümüzün sonuna doğru gelirken biraz şu dönem dizilerinde ben bahsetmenizi rica ederim. Nasıl çekiliyor? Biz çok merak ediyoruz çünkü bir plato mu kuruldu? Böyle bir yer var mı? O biraz bize anlatın da öğrenelim.
Şimdi o sürpriz kısmını bir arada bırak anlatayım. Çünkü genel müdürümüz önemli bir çalışmayı başlattı. Birkaç aydır yürütüyor. Bunun sonuçlarını, içerisinde platonun da olduğu sonuçlarını yakında kamuoyuyla bilgilendirecek. Önümüzdeki evet. yıl TRT ne yapacak diye. Ama bir tarihi filmin, bir dönem filminin sürecini anlatmak gerekirse çocuğum en zahmetli dizi veya film projeleri biliyorsun dönem işleridir. Çünkü dönem işleri sadece günümüz şartlarında çekilmeyen, döneme uygun mekanların arandığı, döneme uygun kostümlerin, sanat malzemelerinin arandığı, döneme uygun bir dilin oluşturulması gerektiği, döneme uygun hikayelerin oluşturulması gerektiği bir iş olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hem prodüksiyon kapasitesi, hem bütçesi hem de çalışan elemanların yetkinliği olarak ayrı bir şeyle konuşlandırmak gerekiyor. Yani dönem işlerinde mesela günümüz işlerinde çok yani tabii ki her çalışan önemlidir. Sanat yönetmeninde çok önemli bir parçasıdır dizilerin ama dönem dizilerinde daha önemlidir. Yani iyi bir sanat yönetmeniniz olmazsa birçok şekilde eleştiri alacak bir dünya, bir atmosfer oluşturursunuz. Yani o dönemde ne giyiliyordundan, bakın da ne yiyorlara kadar, nasıl konuşuyorlara kadar çok geniş bir yelpazede araştırma yapmanız gerekiyor. Ve ona uygun mekanlar oluşturmanız gerekiyor. Maalesef Türkiye'de o mekanlar eskisi kadar yok. Yani bir şekilde 100 yıl, 200 yıl öncesi anlatırsanız çok fazla mekan bulamıyoruz. Yani saraydır, yalıdır bunları biliyorsunuz ama daha çok İstanbul biliyorsunuz ahşap yapılar üzerine kurulu ve çok yangın geçirmiş.
Evet.
Anadolu kısmen birinci katları taş, üst katları daha ahşaptır ama İstanbul daha çok ahşap yapısı vardı. Yangınlarda harap olduğu için o mekanlar çok az kaldı.
Hı hı.
Şimdi aslında İbrahim Bey'in sürprizle bu eksikliği giderecek şeyler üzerinde de çalışıyor tabii ama bunu çeşitli İstanbul'da çeşitli yerlerde buluyorsunuz. İçlerini, dışlarını bir yerde çekiyorsunuz, içlerini kendiniz oluşturuyorsunuz gibi zahmetli ve kompleks bir süreç sürüyor dönem işlerinde.
Evet, o zaman biz şimdiden o sürprizi merakla beklediğimizi ifade etmiş olalım. Size de gerçekten bir kez daha hem sizin şahsınızda hem de tüm ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Böylesine değerlerimizi üstün tutan ve dinleyicinin, izleyicinin her zaman o ailedeki o sıcaklık vardır. O sıcaklığı evet. yakalamaya yönelik işlerinin, çalışmalarının devamı ve güzel bir şekilde sürmesi temennisiyle çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız
asıl
için.
Asıl ben teşekkür ediyorum. Çünkü yurt dışında da, yurt içinde de TRT Radyo markası çok önemli bir markaydı. O hiç değerini kaybetmedi. Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar ulaştı. İnsanlar Türkiye'de iletişim dinle çok uzun yıllar TRT radyolarından her şeyi öğrenmiş oldular. Hala da öğreniyorlar. Ama özellikle yurt dışına yayın yapan radyolarımızın özel bir misyonu var. Onun hakkıyla yerine getirinsin. Ben teşekkür ediyorum
size. Çok sağ olun. Ama siz de ifade ettiğiniz Türkçemizi en doğru şekilde ancak TRT Radyo ve televizyon yayınlarından öğrenebilir yurt dışındaki kıymetli vatandaşlarımız. Hepsine bir kez daha selam olsun. Size de çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz bizlerle birlikteydi. Özellikle yerli, milli ve geleneklere uygun yayınlarıyla ve bu yayınların dinleyiciye en güzel, en doğal şekilde ulaşmasıyla yükümlü birbirinden özel programlarla, işlerle, dizilerle yeni yayın döneminde de yine TRT 1 sizlerle birlikte olacak. Detayları kendisinden öğrenmeye çalıştık. Biraz perde arkasını kurcalamaya çalıştık. Verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba serdar olan Muhammed, yokluğa yoksulluğa kanaat eden Muhammed, asi olan ümmete şefaat eden Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Allahu hay hay, Allahu hay, Allahu hay hay, Allahu hay. Seher vakti uyumaz tilavetli Muhammed, garip ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan çıkmış olana hidayetli Muhammed, karda kalan ruhlara kifayetli Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam.
Ya Muhammed, Muhammed ve
hay, Allahu hay, hay, Allahu hay. Allah'ın sevgilisi ibadetli Muhammed, tesbihiyle gönülden riyazetli Muhammed, şeytana şeytanlara siyasetli Muhammed, yüce Hakk'ın yolunda hakikatli Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Allahu hay, hay, Allahu hay, Allahu hay, hay. Arşu kürsi pazarı inayetli Muhammed, sekiz cennet sahibi velayetli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam.
Hayatın sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğum günü Mevlid Kandili'ni bugün idrak edeceğiz. Değerli hocamız bizlerle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamızla değerlendireceğiz bu özel günü. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Sezin Hanım.
Öyleyse hemen Mevlid Kandili'nin anlamı, önemiyle başlayalım.
Siz aslında programın açılışında çok güzel bir metin okudunuz. Orada işin özetini de yaptınız aslında. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber. Ve bu yönüyle ve insanlığa örnek olması yönüyle çok değerli. Dolayısıyla onun doğduğu bugün de çok özel bir gün. Çünkü Peygamber Efendimiz bir insan olarak, bir bebek olarak dünyaya geldi ama özel bir insandı. Dolayısıyla onun doğduğu gün çok önemliydi. İkinci bir doğuşu daha vardı Peygamber Efendimizin. O da vahiy ile tanışması, karşılaşmasıydı. Ama tabii ki ona ulaşmak için de fiziki bir doğum gerekiyor. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı Peygamber Efendimizin doğumu olan Mevlid-i Nebi'yi her sene çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu senede bugün İstanbul'da büyük bir açılış var. Mevlid-i Nebi haftası başlangıcı. Hı hı. Tabii o bugüne denk geliyor, Peygamber Efendimizin doğduğu güne. Ve bu sene Peygamber Efendimizin her alanda, her yönde bize örnek ama aile hayatıyla ilgili örnekliğinin öne çıkarılmasını planladı Diyanet İşleri Başkanlığımız. Ve Hazreti Peygamber ve aile temalı kutlamalar yapılacak bu yıl. Ve onun birçok yönü var Peygamber Efendimizin. Bir peygamberdi, bir dinin öğretileri onun kanalıyla insanlara ulaştırıldı. Onun dışında bir devlet başkanıydı. Birçok rolü, görevi vardı ama En önemli görevi de kendi ifadeleriyle güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmişti. Ve aile hayatıyla ilgili de en güzel ahlaki örnekleri sundu bize. Bu yüzden bu sene Mevlid-i Nebi haftamız Hazreti Peygamber'in aile hayatıyla ilgili konular çerçevesinde değerlendirilecek. Çeşitli programlar yapılacak, sempozyum olacak. Bugün açılış var. Orada çok coşkulu bir program olacak. Ve mevlidler okunacak tabii. Tabii aslında mevlid, biz birçok programda okuyoruz ama mevlidin asıl anlamı doğum demek. Doğum anı, doğum zamanı demek. Ve dolayısıyla dünyanın pek çok yerinde mevlidler yazılmış, naatlar, yani Peygamber Efendimiz'i öven, onu yücelten şiirler diyebiliriz mevlidlere. Ama Süleyman Çelebi'nin mevlidi, bugün okunan, Türkiye'de çokça bilinen, okunan mevlid, en çarpıcı olanlarından. Orada da Peygamber Efendimiz'in doğuşundan itibaren hayatıyla ilgili çeşitli bölümler şiirsel bir şekilde Peygamber Efendimiz'e olan muhabbetle, aşkla anlatılmış. Bu anlatılan konulardan en önemlilerinden birisi de aile hayatı. Hı hı. Ve bununla ilgili de bazı temalar çerçevesinde işlenecek. Mesela Peygamber Efendimiz'in yaptıklarını biz de yapalım, ama hani bunlar sadece bir onu görüp onu taklit etmek anlamında değil. Peygamber Efendimiz'in bunları yaparken onun arkasında ne vardı, onu kavradıktan sonra, biz o genel çerçeveyi çizdikten sonra, hayatın içinde çok hızlı değişiklikler var. Günümüzde gittikçe de artan değişiklikler. Bazı değişiklikler hayatımızda, problemler olabilir. Aile hayatıyla ilgili sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Günümüzdeki hızlı gelişmelerden dolayı. Biz genel çerçeveyi çizdikten sonra o yapılan Peygamber Efendimiz'in örnek davranışlarının arkasındaki zihniyeti kavradıktan sonra bugünün problemlerine de o çerçevede cevap verme imkanımız olur. O yüzden bazı sloganlar üretildi. Denildi ki mesela, onun ailesi birbirine güvenirdi, ya sen ya da senin ailen. Güven var mı aile? Bu çok önemli bir şey. Aileyi ayakta tutan değerlerden birisi. Peygamber Efendimiz eşlerin ve aile bireylerinin birbirlerine güvenmelerini çok önemserdi. Mesela Peygamber Efendimiz yolculuktan gelen bir erkeğin, bir genellikle o dönemde tabii erkekler yola çıkıyor kervanlarla. Gecenin yarısında gelmişse böyle baskın yapar gibi eve gelmesini istemezdi.
Nezaket.
Yani bir nezaket, evet. Bir yani güvenle ilgili bir şey olmasın, bir endişesi olmasın, değil mi? Baskın yapar gibi eve gelmek bir güvensizliğin de, evet, işareti. Bir diğer slogan, onun ailesi sevgi doluydu, ya senin diye soruyoruz. Sevgi aile için, temel. Ailenin ayakta kalması için çok önemli. Peygamber Efendimiz bunu en güzel şekliyle ailesinde uyguladı. Eşini çok sevdi, bunu ifade etti. Düşünün, Hazreti Hatice'nin kız kardeşi geldiğinde bile Peygamber Efendimiz'in gözleri dolardı Hazreti Hatice'nin vefatından epeyce sonra. Eşini sevdi, çocuklarını sevdi, torunlarını sevdi. Yanında büyüttüğü, geliştirdiği, onun işlerini yapan çocuğu sevdi. Ona Enescik dedi, güzel muamele etti, sevgisini ifade etti. Bizim ailemizdeki bugün en büyük problemlerden birisi de bu, sevgisizlik, evet, ya da sevgiyi gerektiği gibi ifade edememek. Dolayısıyla biz de soruyoruz, ya senin diyoruz. Yani bu bir anlamda kendimizi değerlendirmek için de yapılmış bir üslup, bir soru. Çünkü Peygamber Efendimiz'in eğitim metotlarından birisiydi de soru sorarak öğretmek. Bir soru daha soruyoruz. Diyoruz ki, onun ailesinde şefkat vazgeçilmezdi, ya senin? Bugün işte çok şikayetçi olduğumuz bir konu var, değil mi? Şiddet konusu. Ya. Şefkat olan yerde şiddet olmaz. İnsana şefkat, hayvana şefkat, ağaca şefkat, tabiata şefkat. Hepsine şefkatle bakacağız ki orada onlara karşı bir şiddet, bir sevgisizlik olmasın. Dolayısıyla bu konuda da kendimizi sorgulamamız gerektiğini düşündük. Ve bu soruyu da kendimize soralım ailemizde. Aile derken Elbette önce çekirdek aileden başlıyor ama aile büyüklerimiz var, annelerimiz, babalarımız var, halalarımız, dayılarımız, teyzelerimiz var. Ondan öte Müslüman kardeşlerimizden oluşan bir ailemiz var, milli bir ailemiz var. Dünya da bir aile sonuçta. Geniş halkalar halinde büyüyen bir aile kavramı. Dolayısıyla bizim bütün varlıklara karşı da şefkatli olmamızı gerektiğinin altını çiziyoruz. Bir soru daha soruyoruz. Diyoruz ki onun ailesinde istişare hakimdi. Yani
da çok önemli.
Evet, oturup birlikte konuşmak, ortak fikir üretmek. Ya senin ailende? Bu da çok ihmal ettiğimiz bir konu. Genellikle ailelerde bir tarafın dediği oluyor genellikle. Bu halbuki oturup bir aile meclisi oluşturup orada şura dediğimiz, bu Allah-u Teala'nın da bize emrettiği bir şey. Bu çerçevede kendimizi de bir kontrol etmemiz gerekiyor. Günümüzün önemli problemlerinden birisi de sosyal medya sebebiyle ailelerde oluşan iletişimsizlik.
Evet, ne yazık ki en büyük sorunlardan biri oldu son zamanlarda.
Maalesef öyle. Onunla ilgili de kısa filmler üretti başkanlığımız. Sloganlarla birlikte online oynama, onunla oyna dedik. Aa, mesela
güzelmiş.
Çocukla. Sonra fenomen olma, iyi ebeveyn ol. Çünkü bazen fenomen olma adına insanlar, anneler, babalar sosyal medyayla o kadar iç içe ki çocuklarıyla teması, ilişkiyi maalesef gerektiği seviyede tutamıyorlar.
Evet. Dün bir hocamız geldi, psikolog. Dedi ki çocuğunuza 5 dakika bile ayırsanız... Evet. O 5 dakika onun yarın ertesi gün geldiğinde özlediği andır. Yani evet. Biz demiyoruz ki size çocuklarınızla saatlerce vakit geçirin. Tabii ki kimsenin vakti yok ama 5 dakika bile
kaliteli
yeter.
Kaliteli zaman dedik.
Aynen
dedi,
öyle.
Değil mi?
Evet. 5 dakika bile.
Bir sloganımız daha var. Hesap açma, ailene kucak aç. Tabii ki hesaplarımız olsun ama öncelikle ailemize kucak açalım. Son bir sloganımız daha var. Telefonun değil eşinin yüzüne bak. Bazen hani iki yabancı olabiliyoruz evin içinde. Eskiden televizyondan şikayet ederdik ama televizyon şimdi biraz masum kaldı. Hele de demin Cemil Bey'in bahsettiği gibi aileye yönelik dizilerin olduğu yerde evet. Televizyon oldukça masum. Şimdi aynı odanın içinde belki aynı kanepede oturan ama birbirlerinden kilometrelerce uzak insanlar var. O yüzden sloganlarımızdan birisi de bu. Telefonu değil eşinin yüzüne bak.
Yalnız bu sloganlar çok hoşuma gitti benim. O kadar güzel düşünülmüş, o kadar ince düşünülerek hazırlanmış
ki. Küçük kısa filmleri de var bunların. Tabii Diyanet son zamanda kendini sosyal hayata uyumlu hale getirme konusunda çabaları var. Bu da ilk tecrübelerden birisi. Sonraki yıllarda bu konsepti daha çok kullanacağız ve gittikçe daha iyi olacağını
evet.
düşünüyoruz.
Bir doğum, bir ailenin başlangıcı. Evet. Hazreti Peygamberimiz doğdu, ailesi oldu, onunla mutlu bir ömür geçirdi ve şimdi aslında örnek oluyor tüm bireylere. Siz de böyle bir mutlu ailenin parçası olun, olmaya devam edin. Sizden evet. sonraki nesiller de o sevgiyle yetişip büyüyerek gelecek nesilleri inşa etsin. Hocam çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Bu özel günde hem de
ben de mutlu oldum bu özel anı paylaştığım için sizinle
olduk.
Ve dinleyicilerimizle.
Ağzınıza yüreğinize sağlık. Öyleyse biz de bu vesileyle bir kez daha sevgili peygamberimizin doğum gününü kutlamış olalım. Tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni edelim ve mevlidlerini de bir kez daha kutlayalım, mevlid kandillerini tüm dinleyicilerimiz.
Teşekkür
ederiz
inşallah.
Sevgili dinleyiciler, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikteydi. Bu özel, bu güzel günde değerlendirmelerini aldı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.